Ayrım 14, sayfa 105, 16. kısım. Komiser otomobilini bütün hızıyla sürüyordu. Ağır bulutlara rağmen hava düzelecek gibiydi. Bulutların arasında bitmek tükenmek bilmeksizin uçuşan civamsı bir aydınlık vardı. Çamların yeşil ile siyah arası parlak yaprakları inatçı bir rüzgarla sallanıyordu. Virajlara girip çıktıkça güneşli rüzgar tarafından taşınıyor, aydınlatıyormuşçasına ormanın gizli ve derin heyecanının keyfini çıkarıyordu Naimans. Komiser boş göz çukurlarında bulunan zehirli taşıyan bulutları düşündü. Bir gece önce Paris'ten ayrılırken böyle bir soruşturmayla karşılaşacağını hiç tahmin etmemişti. 40 dakika kadar sonra Mena de Fer geçidine vardı. Kubbesi dağın yamacına dikilmiş meteoroloji istasyonunu bulmakta güçlük çekmedi. Naimans araştırma binasına giden patikaya saptı. İlerlerken karşısında hayranlık uyandırıcı bir sahne buldu. Laboratuvarın 100 metre ilerisinde insanlar şeffaf plastikten dev bir balonu şişirmeye çalışıyorlardı. Arabasını durdurup bayır aşağı yürüdü. Yüzleri soğuktan kızarmış parkalı adamların yanına varıp resmi kimliğini uzattı. Meteoroloji görevlileri bir şey anlamadan baktılar. Balonun uzun ve buruşuk etekleri gümüşten bir nehre benziyordu. Altta mavimsi bir alev balonu ağır ağır şişiriyordu. Her şey bir sihir, bir büyü havası yayıyordu çevreye. Komiser Naimans diye haykırdı. Alevin gürültüsünü bastırmak için beton kubbeyi gösterdi. Birinin benimle istasyona kadar gelmesi gerek. Adamlardan biri anlaşılan sorumlu olan doğruldu. Ne? Geçen cumartesi günü yağmur yağıp yağmadığını öğrenmek istiyorum. Cinayet soruşturması için. Meteoroloji görevlisi ayaklanmış. Duyduklarından hiç de hoşlanmadığı belliydi. Kapüşonu yüzünde kırbaçlandı. Giderek şişen dev topu gösterdi. Naimans özür dilercesine eğildi. Balon bekleyecek. Bilim adamı homurdanarak binanın yolunu tuttu. Cumartesi yağmur yağmadı. Bir bakalım. Adam haklıydı. Bürolardan birinde meteorolojinin merkez laboratuvarlarının kayıtlarını incelediklerinde Ekim ayı boyunca Guarna'nın üzerinde ne bir yağmura ne de bir atmosfer bozukluğuna rastladılar. Ekranın üzerinde birbirlerini izleyen meteoroloji haritaları kuşkuya yer bırakmayacak kadar açıktı. Ne cumartesi günü ne de cumartesiyi pazara bağlayan gece bölgeye tek bir damla bile düşmemişti. Ekranın köşesinde başka veriler de vardı. Havadaki nem oranı, atmosfer basıncı, ısı. Adam yarım ağızla da olsa bir iki açıklama yapma zahmetine girdi. Son 48 saatte görülen antisiklon gökyüzünde belirli bir istikrar sağlamıştı. Naimans yine de araştırmanın önce pazar sabahına sonra da öğleden sonrasına yayılmasını istedi. Ne bir sağanak ne bir ahmak ıslatan. Araştırmayı 100 kilometre çapında bir alana yaydılar. Tek bir damla bile yoktu. 200 kilometre yine aynı. Komiser elini masaya vurdu. İmkansız diye yumurdandı. Bir yerlerde yağmur yağmış olmalı. Elimde kanıt var. Bir vadinin dibine, bir tepenin üzerine, çevrede bir yerlere bir sağanak olmalı. Meteoroloji uzmanı bilgisayar faresini tarken omuz silkti. Ekranda bir dağ haritasının üzerinde ışıltılı gölgeler, dalgalı izler, hafif spiraller uçuştu. Hepsi de Isere bölgesinin son günlerde açık bir gök altında bulunduğunu kanıtlıyordu. Bir açıklaması olmalı diye yumurdandı Naimans. Kahrolası ben. Cep telefonu çaldı. Komiser Alain Detreux. Dinyit konusunda düşündüm. Kendi başıma küçük bir araştırma yaptım. Özür dilerim ama yanılmışım. Yanılmış mısınız? Evet, bu hafta sonu böylesine asit yüklü bir yağmurun yağmış olması imkansız. Ne bu hafta sonu ne de bir başka zaman. Neden? Dinyit sanayicilerini arayıp sordum. Doğu bloku ülkelerinde bile dinyit kullanan santrallerin bacasında özel filtreler varmış. Ya da yakılan lignit kükürtten arındırılıyormuş. Kısacası 60'lı yıllardan beri lignit kirliliği çok azalmış. 35 yıldan beri böylesine yoğun asit yağmuru görülmemiş hiçbir yerde. Allah'tan. Sizi yanlış yönlendirdim. Bağışlayın beni. Naimans sessizliğini koruyordu. Çevreci inanmıyormuş gibi sordu. Bu su örneğinin elinizdeki cesetten alındığından emin misiniz? Eminim dedi Naimans. Öyleyse inanmayacaksınız ama elinizdeki ceset geçmişe ait. Bundan 30 yıl önce yağan bir yağmurun altında kalmış ve komiser belli belirsiz bir teşekkürler mırıldanıp telefonu kapattı. Omuzları çökmüş otomobiline döndü. Bir an iz üzerinde olduğunu sanmıştı. Oysa ki iz tıpkı o asit yüklü su gibi elinde akıp kaybolmuştu. Naimans gözlerini ufka kaldırdı. Güneş şimdi eğik ışıklar gönderiyor. Bulutların pamuğumsu kıvrımlarının çevrelerinde hareler çiziyordu. Işığın parlaklığı Grand Peak de Bellon'un zirvesine çarpıp ebedi karların üzerine yansıyordu. Mantıklı bir polis olarak bulutlarının cinayet yerini göstereceklerine nasıl inanabilmişti? Nasıl? Birden genç dağcı kızın Fanny Ferrara'nın hareketini taklit ederek kollarını pırıl pırıl parlayan manzaraya doğru açtı. Remy Callians'ın nerede öldürüldüğünü bulmuştu. 35 yıllık bir suyun nerede bulunacağını anlamıştı. Toprakta değil, gökyüzünde de, buzlardaydı. Remy Callians 2000 metrenin üzerinde bir yükseklikte öldürülmüştü. Buzulların arasında 3000 metre de katledilmişti. Her yıl yağan yağmurların kristalleştirdiği buzun saf sonsuzluğuna yaşadığı yerde. İşte cinayet yeri böyle bir yerdi. Üstelik somut elle tutulur bir kanıttı bu. 4. bölüm 17. kısım. Saat öğleden sonra bir. Karim Abdov, Henry Kreuzer'ın bürosuna girdi, raporun önüne koydu. Tüm dikkatini yazmakta olduğu mektuba veren Kreuzer, önündeki kağıt destesine bakmadan sordu. Dazlakların işi değil ama mezardan çıkan iki gölge görmüşler dün gece. Tarif edebildiler mi? Hayır, çok karanlıkmış. Kreuzer sonunda gözlerini kaldırdı. Belki de yalan söylüyorlar. Yalan söylemiyorlar. Mezara saldıranlar da onlar değiller. Karim sustu. İki adamın arasındaki sessizlik uzadı. Teğmen yeniden söze girdi. Bir tanığınız vardı komiser. İşaret parmağını oturan adama uzattı. Bir tanığınız vardı ve bana söylemediniz. Birileri size dün gece dazlakların mezarlık çevresinde görüldüklerini söyledi. Siz de suçluların dazlaklar olduğuna karar verdiniz. Oysa gerçek çok daha karmaşık. Eğer tanıdığınızı sorgulamama izin verirseniz ben... Kreuzer eliyle teskin edici bir hareket yaptı. Sakin ol çocuk. Buranın insanları eskilere açılır. Kendi hemşerilerine. Bana anlattıklarının onda birini söylemezlerdi sana. Dazlakların bütün anlattıkları bu mu? Karim polis memurlarının zaferi onuruna basılmış afişleri inceledi. Metal dolaplardan birinin üzerine Kreuzer'in çeşitli atış yarışmalarında kazandığı kupalar parlıyordu. Cevap verdi. Dazlaklar ayrıca sabahın ikisinde oradan geçen beyaz bir araba görmüşler. 143 nolu devlet yolu üzerinde. Nasıl bir araba? Lada ya da Doğu bloku üretimi herhangi bir marka. Birinin görevlendirmek gerekecek. Bölgede bu arabalara pek rastlanmıyor olmalı. Neden sen değil? Komiser ne istediğimi biliyorsunuz. Dazlakları sorguladım. Şimdi mezar aramak istiyorum. Bekçi mezara girdiğini söyledi. Karim duymazdan geldi. Mezarlıktaki soruşturma ne aşamada? Sıfır. Tek bir parmak izi yok. En ufak bir ipucu yok. Araştırmayı genişleteceğiz. Eğer mezar saldırganları ise olağanüstü tedbirler almışlar. Mezar saldırganı değil bunlar, profesyonel. Her neyse ne aradıklarını iyi bilen insanlar. O mezarda bir sır var. Onlar da sırrı öğrenmeyi başardı. Aileye haber verdiniz mi? Ne diyorlar? Kabre girmemizi kabul edecekler mi? Karim sustu. Kreuzer'in rahatsızlığı açıkça belli oluyordu. Teğmen iki elini masaya dayadı. Komiserin cevabını bekledi. Adam mırıldandı. Aileyi bulamadık. Bu kentte bu isim altında tek bir kişi bile yok. Bölgedeki yerleşme birimlerinde de. Cenaze 1982'de kaldırılmış. Belgeler, kayıtlar vardır mutlaka. Şimdilik hiçbir şey bulamadık. Ölüm raporu? Ölüm raporu da yok. En azından Sarzak'ta yok. Karim'in yüzü aydınlandı. Topuğu üzerine döndü, birkaç adım attı. O mezarda çocukla ilgili bir karışıklık var, eminim. Okulun soyulmasına kadar dayanan bir karışıklık. Karim, hayal kuruyorsun. Olayları açıklamanın bin çeşit yolu var. Belki de küçük cüde bir trafik kazasında öldü. Belki de yakınlarındaki bir hastanede kaldırıldı. Sonra da burada gömüldü. En kolayı bu olduğu için belki de annesi hala buradadır. Ama aynı soyadını taşımıyordur belki de. Mezar bekçisiyle konuştum. Kabir çok bakımlı ama ziyarete gelen kimseyi görmemiş. Kreuzer cevap vermedi. Metal bir çekmeceyi açtı. Morumsu renkte bir içki şişesi çıkardı. Tek bir hareketle kendine küçük bir kadeh doldurdu. Bir parmak kadar. Eğer aile bulunmazsa diye devam etti Karim. Mezara girmek için izin alınabilir mi? Hayır. Öyleyse izin verin de aileyi arayayım. Ya beyaz araba, mezarlık çevresindeki izlerin aranması... Takviye gelecek. Adli polislerin adamları bu iş için biçilmiş kaftan. Bana birkaç saat verin komiser. Soruşturmanın bu bölümünü yürütmem için tek başıma. Kreuzer kadehini Karim'e doğru kaldırdı. İster misin? Karim başını hayır anlamında salladı. Kreuzer kadehi bir dikişte boşaltıp dilini şaklattı. Saat akşam 6'ya kadar zamanın var. Buna rapor yazmak da dahil. Mağriple deri ışırtılar arasında çıkıp gitti. 18. kısım. Judy Itero hakkında bir şeyler bulup bulmadığını öğrenmek için Jan Jarius okulunun müdüresine telefon etti Karim. Kadın gerekli araştırma yapmış ama bir şey bulamamıştı. Ne bir kayıt ne bir bilgi. Tüm bölge arşivlerinde bu isimle ilgili tek bir ipucu yoktu. Belki de yanlış yoldasınız dedi dikkatle. Belki de aradığınız çocuk bu bölgede oturmuyordu. Karim telefonunu kapatıp saatine baktı. 1:30. Öteki okulların arşivlerini taramak ve çocuğun yaşına uygun sınıfların listelerini incelemek için 2 saate ihtiyacı olduğuna karar verdi. 1 saatten daha kısa bir sürede okul ziyaretini tamamlamış ama Judy Itero'nun izine rastlamamıştı. Yine de Cancarius okuluna döndü. O arşivleri karıştırırken aklına bir fikir gelmişti. Büyük gözlü kadın heyecanla karşıladı onu. Sizin için çalıştım Teğmen. Neler yaptınız anlatın. Sizi ilgilendiren o dönem zarfında burada çalışan öğretmenlerin adlarını ve adreslerini buldum. Ve kötü talihimiz peşimizi bırakmıyor. Eski müdüre emekliye ayrılmış. Küçük Judy 81 ve 82'de 9-10 yaşlarındaydı. O sınıfların öğretmenlerini bulamaz mıyız? Kadın notlarına daldı. Buluruz. Tesadüfen 81 yılının birinci sınıfı ile 82'nin ikinci sınıfına aynı öğretmen bakmış. Bu öğretmenin yıldan yıla sınıf atlaması sıkça rastlanan bir şeydir. O öğretmen şimdi nerede? Bilmiyorum. 81-82'de ders yılının sonunda okuldan ayrılmış. Karim homurdandı. Müdüre ciddi bir ifadeyle konuşmasına devam etti. Ben de düşündüm. Henüz bakmadığımız bir şey var. Ne? Okul fotoğrafları. Bakın, her vesikalıktan bir adedini saklarız. Bütün sınıflar için geçerli bu. Teğmen dudağını ısırdı. Nasıl oldu da düşünmemişti bunu? Müdüre konuşmayı sürdürdü. Fotoğraf arşivlerini karıştırdım. Bahsettiğiniz birinci ve ikinci sınıfların fotoğrafları da çalınmış. İnanılmaz. Bu önemli ipucu bir ışık bulutu gibi Teğmen'in bilincine yayılıyordu. Mezarın kitabesine yapıştırılmış oval çerçeveyi hatırladı. Adını, resmini alarak küçük çocuğun sildiklerini anladı. Kadın sordu. Neden gülüyorsunuz? Karim açıkladı. Özür dilerim. Bunu uzun zamandan beri bekliyordum. Bir şey yakaladım, anladınız mı? Teğmen bir an susup kafasını toparladı. Benim de aklıma bir fikir geldi. Önceki yılların sınıf defterlerini saklıyor musunuz? Sınıf defterlerini mi? Benim zamanımda her sınıfın bir defteri vardı. Hem okula gelmeyenlerin hem de ertesi güne verilen ödevlerin yazılı olduğu bir defter. Burada da öyle. O defterleri saklıyor musunuz? Evet, ama o defterlerde öğrencilerin listesi bulunmaz. Biliyorum, sadece gelmeyenlerinki vardır. Genç kadının yüzü aydınlandı, gözleri bir ayna gibi parlıyordu. Küçük Cüd'ün bir gün için de olsa okula gelmediğini mi umuyorsunuz? Her şeyden önce hırsızların bunu düşünmemiş olmalarını umuyorum. Müdüre arşivlerin bulunduğu camlı dolabı yeniden açtı. Karim parmaklarını koyu yeşil ciltlerin üzerinde gezdirdi ve o yıllara ait defterleri çıkardı. Bir kez daha hayal kırıklığı. Hiçbirinde Judy Itero'nun adına bir kez olsun rastlamadılar. Anlaşılan yanlış yoldaydı. Bütün inancına rağmen çocuğun bu okulda okuduğuna dair en ufak bir ipucu bulamamıştı. Yine de doğru yolda olduğunu kanıtlayacak bir ayrıntıyı bir ipucuyla yakalayabilecek iç sayfaları karıştırdı. Bir ipucunu sayfanın sağ üst köşesinde yer alan çocuk elinden çıktığı belli olan yuvarlak sayfa numaralarında buldu. Sayfalar eksikti. Defteri masanın üzerine açtı ve cildin içinden eksik sayfaların hangileri olduğunu buldu. İkinci sınıf defterinde 8 Haziran 1982'den 15 Haziran'a kadar olan sayfalar kapatılmıştı. Bu tarihler bir bilinmeyen dilimini kıskaçlar arasına alan bir kerpeden gibi geldi ona. Sanki çocuğun aynı yuvarlak harflerle yazılmış adını eksik sayfalarda görüyormuş gibi. Kadına dönüp mırıldandı. Bana bir rehber bulun. Birkaç dakika sonra Sarzak'ın tüm doktorlara telefon etmeye girmiş. Emin olduğu kanını kaynatan bir şey vardı. Judy Itero 8 Haziran ile 15 Haziran arasında okula gelmemişti. Hastalanmıştı kuşkusuz. Her doktora aynı şeyi sordu. İsimleri harf harf yazdırdı. Dosyalarına bakmalarını istedi. Hiçbiri aradığı bilgiyi bulamadı. Bir küfür savurdu Karim. Çevredeki yerleşim birimlerine saldırdı. Kaylak, Telemons, Valuk. 30 kilometre ötedeki Cambusek kentini doktoru heyecansız bir sesle cevap verdi. Judy Itero, evet tabii çok iyi hatırlıyorum. Karim kulaklarına inanamıyordu. 14 yıl sonra hala hatırlıyorsunuz demek. Muayeneanneme gelin, size açıklayacağım.